Ayrım 17, sayfa 193, 10. İlk başlarda sıcağa rağmen iyi bir gece olacak gibiydi. Jonka her zamanki gibi sessizdi. Vahşi Bill uslu bir rolünü oynuyordu. Ve Deluco'da 24 saat sonra elektrikliyle randevusu olan biri için oldukça neşeli sayılırdı. Başına ne geleceğini biliyordu. En azından en basit haliyle. Son yemeği için acılı kuru fasulye ısmarlamış ve mutfağa özel talimat vermemi istemişti. ''O acılı sosu bolca koymalarını söyle.'' demişti. ''O boğazımı yakan ve aman didirtenlerinden, yeşil olanından orta acılı değil. O sos hep benim canımı okur. Ertesi gün tuvalete çıkamam ama sanırım bu kez sorun olmayacak değil mi?'' Çoğu aptalca bir inatçılıkla ölümsüz ruhları konusunda kaygılanırlar. Ama Deluco son saatlerinde manevi rahatlığı için neler istediği konusundaki sorularımı geçiştirdi. ''Eğer o adam Schuster, Büyükşehir Bitterbrook için yeterli olduysa onun için de yeterliydi.'' Hayır, onu ilgilendiren eminim tahmin ettiniz, öldükten sonra Mr. Jingles'a ne olacağıydı. Son yürüyüşlerinden önceki gece idamlıklarla uzun saatler geçirmeye alışkındım. Ama ilk kez bu saatleri bir farenin kaderini düşünerek geçiriyordum. Daha senaryo üzerine senaryo düşündü ve fazla akıllı olmayan kafasında çeşitli olasılıkları değerlendirdi. Bir yandan yüksek sesle düşünür, sanki üniversitede okutulması gereken bir çocukmuş gibi sevgili faresinin geleceğini garantiye almayı isterken bir yandan da öğren klima karayı duvara atıyordu. Her seferinde Mr. Jingles arkasından koşuyor, yakalıyor, Deluco'nun ayağının dibine yuvarlıyordu. Bir süre sonra sinirime dokunmaya başladı. Önce makaranın duvara çarpma sesi, arkasından Mr. Jingles'ın mini mini patilerinin pıtırtısı. Şirin bir numara olmasına rağmen 90 dakika sonra artık sıkıyordu. Mr. Jingles ise hiç yorulacağı benzemiyordu. Ara sıra Deluco'nun o iş için koyduğu fincan tabağından bir yudum su içiyor ya da bir naneli şeker kırıntısı çiğniyor, sonra yeniden işe koyuluyordu. Birkaç kez Deluco'ya bırak hayvan dinlensin demek dilimin ucuna kadar geldi ama her seferinde kendi kendime Mr. Jingles'la oynamak için bir bu bir de ertesi gecesi kaldığını düşündüm. Ancak sonuna doğru bu düşünceyi sürdürmek bile epeyce güçleşti. Sık sık tekrarlanan bir sesle nasıl olur bilirsiniz. Bir süre sonra sinirinize dokunur. Her şeye rağmen ağzımı açmıştım ki bir şey beni omzumun üzerinden hücrenin dışına bakmaya zorladı. Orada koridorun karşısındaki kendi hücresinin içinde John Cafe oturuyordu. Bana başını salladı. Sola, sağa, sonra ortaya. Sanki aklımı okumuş da bana bir daha düşünmemi söylüyor gibiydi. Mr. Jingles'ın Deluco'nun yaşlı teyzesini, ona o şeker torbasını yollayana ulaşmasını sağlayacaktım. Renkli makarası da gidebilirdi. Hatta evi de. Aramızda para toplayıp tutun para kutusunu vermesini sağlayabilirdik. Hayır dedi Deluco biraz düşündükten sonra. Parantez. Bu arada makarayı en az 5 kez duvara fırlatmış ve Mr. Jingles ya patileriyle ya da burnuyla iterek geri getirmişti. Olmazdı. Harmony teyze çok yaşlıydı ve Mr. Jingles'ın hareketliliğinden anlayamazdı. Hem ya Mr. Jingles'tan önce ölüverirse fareye ne olurdu o zaman? Hayır hayır Harmony teyze olmazdı. Pekala o halde dedim. Ya bizden biri alacak olursa? Biz gardiyanlardan biri. Onu burada E blokta tutabilirdik. Hayır dedi Deluco bu düşüncem için bana nazikçe teşekkür ederek. Ama Mr. Jingles özgür olmak isteyen bir fareydi. O et var Deluco bunu biliyordu. Çünkü Mr. Jingles bunu tahmin ettiniz kulağına fısıldamıştı. Tamam dedim birimiz onu eve götürürüz der. Den götürür belki. Onun küçük bir oğlu var ve sanırım evde bir fareden çok hoşlanacaktır. Deluco bu düşüncenin dehşetinden sarardı. Mr. Jingles gibi dahi bir fareden sorumlu bir çocuk mu? Tanrı aşkına nasıl olurdu bir çocuktan ona yeni numaralar öğretmesi bir yana eskileri sürdürmesini sağlaması beklenebilir. Ya çocuk ilgisini kaybeder ve 2-3 gün onu beslemeyi unutursa? Kendi suçunu örtbas etmek için 6 insanı diri diri yapmış bulunan Deluco ateşli bir hayvan hakları savunucusu edasıyla titredi. Öyleyse dedim onu ben kendim alırım. Parantez. Her şeye söz vermeli hatırladınız mı? Son 48 saatleri içinde her şeye söz vermeli. Bu nasıl olurdu? Del özür dileyerek hayır efendim patron Ekim dedi. Makarayı yine fırlattı. Duvara çarptı, zıpladı, yuvarlanmaya başladı. Sonra anında Mr. Jingles üzerine atlayıp burnuyla Deluco'ya doğru itmeye başladı. Teşekkür ederim ama siz ormanda yaşıyorsunuz. Ve Mr. Jingles o ormanda yaşamaktan korkar. Biliyorum çünkü sanırım nereden bildiğini biliyorum Del dedim. Deluco gülümseyerek başını salladı. Ama bir yol bulmamız gerek. Mutlaka bulmalıyız. Makarayı fırlattı. Mr. Jingles peşinden koştu. Yüzümü buruşturmamaya gayret ettim. Sonunda günü kurtaran Brutal oldu. nöbet masasında oturmuş Dan ile Harry'nin kağıt oynamalarını seyrediyordu. Percy de oradaydı ve Brutus sonunda onunla konuşmaya çalışıp karşılığında yalnızca homurtular duymaktan usandı. Benim Delacroix'un hücresinin dışında bir taburede oturduğum yere doğru geldi ve kollarını kavuşturup bizi dinlemeye başladı. Brutus Delacroix'un benim koruluktaki evimi de reddetmesini izleyen sessizliğin içinde ''Ya Moose Villa?'' dedi. Bu sözü öylece rahat bir tonda ortaya atmıştı ki ''Moose Villa mı?'' diye sordu Delacroix. Brutus'a hem şaşkın hem de ilgili bir bakış fırlatarak ''Hangi Moose Villa?'' ''Florida'da bir turizm merkezi'' dedi Brutal. ''Tahaseste'de sanırım. Öyle değil mi Paul? Tahaseste'de değil mi?'' ''Öyle'' dedim bir an duraksamadan. ''Tanrı Brutus Hovel'i korusun'' diye düşünüyordum. ''Tahaseste, Köpek Üniversitesi'nin hemen karşısında.'' Bu sözler üzerine Brutus'un dudakları titredi ve gülerek işi berbat edeceğini sandım. Ama kendini kontrol edip başını salladı. Köpek Üniversitesi'ni sonradan çok dinleyecektim herhalde. Bu kez Mr. Jingles bir kez daha kovalama hevesi içinde ön ayaklarını kaldırıp Dil'in terliklerinin başında beklese de darmakarayı fırlatmadı. Kajun Brutal'dan bana sonra tekrar Brutal'a baktı. Moose Villa'da ne yapıyorlar diye sordu. Brutal bir yandan deli duymamış gibi yaparak bir yandan da ilgisini çekerek ''Sence Mr. Jingle saldırırlar mı?'' diye sordu. ''Sence oraya gidebilir mi Paul?'' Biraz düşünüyor gibi görünmeye çalıştım. ''Biliyor musun?'' dedim. ''Düşündükçe bana çok parlak bir fikir gibi geliyor.'' Göz ucuyla Percy'nin yeşil yolun yarısına kadar geldiğini görüyordum. Parantez, Wharton'un hücresinin epeyce açığından geçiyordu. Bir omzuyla boş bir hücrenin kapısına yaslanmış, dudaklarında küçümseyen bir gülümsemeyle bizi dinliyordu. Del artık meraktan delirmiş bir halde, ''Bu mazulle nedir?'' diye sordu. Brutal, ''Söylediğim gibi bir turizm merkezi.'' dedi. ''Orada sanırım 100 kadar fare var. Ne dersin Paul?'' ''Bugünlerde 150 kadar var.'' dedim. ''Çok başarılı bir yer. Sanırım Kaliforniya'da da bir tane açıp oraya da Batum Özver'de demeyi düşünüyorlarmış. İşler o kadar iyi ki eğitilmiş fareler sosyetede şimdi çok moda sanırım. Şahsen ben nedenini anlayamıyorum.'' Dal elinde renkli makara oturup bize bakmaya başladı. O an için kendi durumunu unutmuştu. Brutal ''Ancak en akıllı fareleri alıyorlar.'' diye sözlerini sürdürdü. ''Numara yapabilenleri, bir de beyaz olmamaları gerek. Çünkü onlar dükkanlarda satılan fareler.'' ''Dükkanlarda satılan fareler ya.'' dedi Delacroix'la. ''O süs farelerinden nefret ederim.'' ''Ve orada'' dedi Brutal hayal kurarken dalıp giderek. ''Bu büyük çadırlar var. Oraya giriyorsun.'' ''Evet evet tıpkı bir sirk gibi. İçeri girmek için para mı veriyorsun?'' ''Dalga mı geçiyorsun? Tabii ki girmek için para veriyorsun. Adam başı bir onluk, çocukları 2 sent. Ve içeride balık et kutular ve tuvalet kağıdı rulolarından yapılmış koca bir kent var. Pencereler de gerçek camdan yapılmış.'' İçeride neler yapıldığını görebilmen için. Evet evet dedi Delacroix. Artık huşu içindeydi. Sonra bana döndü. Nasıl bir camdan? Fırınların önündeki gibi içeriği görebilmen için dedim. Oh evet o camdan. Elini Brutal'a doğru sallayıp devam etmesini işaret etti. Mr. Jingles'ın küçücük yağ damlası gibi gözleri makarayı kaçırmamak için yuvalarında fırıl fırıl dönüyordu. Oldukça komik bir manzaraydı. Percy sanki daha iyi görmek ister gibi biraz daha yaklaştı. John Coffey'nin ona doğru bakıp kaşlarını çattığını gördüm. Ama Brutal'ın hayalini kendime o kadar kaptırmıştım ki fazla dikkat edemedim. Brutal idamlık adama duymak istediklerini söyleme işini yeni bir boyuta ulaştırmıştı ve inanın bana hayran olmuştum. Pekala dedi Brutal. Bu fare kenti var ama çocukların asıl sevdikleri yıldız farelerin sirki. Burada trapezlerde sallanan fareler, küçük uçları yuvarlayan fareler ve paraları üst üste yiyen fareler. Evet işte orası, orasıdan Mr. Jingles'a göre dedi Delacroix. Gözleri parlıyordu ve yanakları al al olmuştu. Bruce Howell bana bir aziz gibi göründü. Sen de artık bir sirk faresi olacaksın Mr. Jingles. Florida'da bir fareler kentinde yaşayacaksın. Her tarafı camdan yaşasın. Makarayı çok kuvvetlice fırlattı. Duvara alçaktan çarptı, sıçradı ve hücre kapısındaki parmaklıkların arasından yola fırladı. Mr. Jingles da peşinden koşunca Percy eline geçen fırsatı gördü. Brutal, ''Dur seni budala!'' diye bağırdı ama Percy onu aldırmadı. Mr. Jingles tam makaraya yetişirken eski düşmanının yanında olduğunu fark edemeyecek kadar dalmıştı. Percy kocaman postallarından birinin topuğunu üzerine indirdi. Mr. Jingles'ın bel kemiğinin kırıldığı duyuldu ve ağzından kan boşandı. Küçücük kara gözleri yuvalarından uğradı ve onlar da fazlasıyla insanca şaşkın bir acı gördü. Delacroix dehşet ve üzüntüyle haykırdı. Kendini hücresinin kapısına fırlatıp parmaklıkların arasından kollarını uzattı. Tekrar tekrar farenin adını seslenerek uzanmaya çalışıyordu. Percy gülümseyerek ona döndü. Üçümüze doğru, işte dedi. Er geç onu yakalayacağımı biliyordum. Zaman meselesiydi aslında. Arkasını dönüp acele etmeden yeşil yoldan yukarı yürüdü. Mr. Jingles yeşil marlilerin üzerine yayılan kıpkırmızı bir kan gölü içinde yatıyordu. 4. Bölüm. Ölümün en kötüsü. 1. Bütün bu yazdıklarım bir yana, Georgia Pines'a geleli beri küçük bir günlük tutmaya başladım. Önemli bir şey değil. Çoğunlukla hava hakkında günde birkaç paragraf. Geçen akşam bir göz attım. Torunlarım Christopher ile Daniel'in beni az çok zorla Georgia Pines'a göndermelerinden bu yana ne kadar zaman geçtiğini merak etmiştim. Kendi iyiliğin için büyük baba demişlerdi. Tabii öyle diyeceklerdi. İnsanlar en sonunda yürüyen ve konuşan bir sorundan kurtulmanın yolunu bulduklarında genelde böyle demezler mi? 2 yılı biraz geçmiş. Asıl garip olan 2 yıl gibi mi yoksa daha uzun veya daha mı kısa geldiğini bilmiyorum. Zaman duygum tıpkı Ocak ayında havanın biraz ısınmasıyla bir çocuğun kardan adamı gibi eriyor. Sanki her zamanki zaman standart doğu saati, gün ışığından tasarruf saati, çalışma saati artık yokmuş gibi. Burada yalnızca Georgia Pines zamanı var. İhtiyar adamların, ihtiyar kadınların zamanı. Yatağı kaçırma zamanı. Gerisi hep gitti. Lanet olası tehlikeli bir yer burası. Önceleri fark etmiyorsunuz. Yalnızca sıkıcı bir yer olduğunu, ancak uyku zamanı anaokulu kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz. Ama tehlikeli gerçekten. Buraya geleli beri bunu yapan pek çok insan gördüm. Bazen burnunun dikine dalan bir denizaltı kadar hızlı batıyorlar. Buraya geldiklerinde genellikle iyiyken biraz donuk gözlü ve bastonlu, belki biraz dağıtlarını tutamıyorlar. Ama başkaca bir sorunları yokken onlara bir şeyler oluyor. Bir ay sonra TV salonunda oturup gözleri donuk, çeneleri düşmüş, ellerindeki unutulmuş bardaktan yere portakal suyu damlatarak öylece Oprah Winfrey'e bakıyorlar. Bir ay daha geçince çocukları ziyarete geldiklerinde onlara çocuklarının isimlerini hatırlatmak gerekiyor. Ondan da bir ay sonra kendi isimlerini bile unutuyorlar. Onlara bir şeyler oluyor gerçekten. Georgia Pines zamanına geçiyorlar. Burada zaman önce belli, sonra da yaşam arzusunu eriten zayıf bir asit gibi. Bununla mücadele etmek gerekiyor. Yakın dostum Eleni Connelly'ye de bunu söylüyorum. 1932'de John Coffey yeşil yola geldikten sonra olanları anlatmaya başlayalı beri ben daha iyileştim. Anılarımdan bazıları çok korkunç ama yine de tıpkı kalantıraşın kalem ucunu sivrilttiği gibi bunların da belleğimi ve bilincimi keskinleştirdiğini hissediyorum. Bu da acılara dayanma gücü sağlıyor. Ancak yalnızca bellek ve yazmak da yeterli değil. Her ne kadar erimiş ve garip de olsa bir bedenim var ve onu elimden geldiği kadar çalıştırıyorum. İlk başta çok güç oldu. Hareket etmiş olmak için hareket etmeye gelince benim gibi ihtiyarlarda artık pek iş kalmamış. Ama şimdi yürüyüşlerimin bir amacı olunca işler daha kolaylaştı. Kahvaltıdan önce hava ağrır ağrımaz ilk yürüyüşüme çıkıyorum. Bu sabah yağmur yağıyordu ve rutubet eklemlerimi ağrıtıyor ama mutfağın yanındaki vestiyerden omuzlarıma bir panço alıp yine de çıktım. İnsanın bir işi olduğunda dişlerini sıkıp yapmalı. Dahası bunun iyi yanları da var. En önemlisi Georgia Pines zamanına karşı gerçek zamandan kopmamak. Üstelik romatizmalarımı azdırsa da azdırmasa da yağmuru severim. Özellikle de sabah erkenden gün benim gibi işi bitmiş bir ihtiyar için bile olasılıklarla dolu görünürken. Mutfaktan geçerken durup uykulu aşçılardan birinden 2 dilim kızarmış ekmek rica ettim ve çıktım. Önce kriket alanını, sonra yaban otlarla kaplı küçük golf sahasını geçtim. Arkada küçük bir koruluk ve içinden geçen patikanın üzerinde artık kullanılmayan, çürümeye terk edilmiş bir çift baraka var. Bu patikada ağır ağır yürümeye başladım. Çam ağaçlarının üzerine yağan yağmurun pıtırtısını dinliyor, kalan birkaç dişimle kızarmış ekmeğimi kemiriyordum. Bacaklarım ağrıyordu ama dayanılmayacak gibi değildi. Genelde kendimi çok iyi hissediyordum. Tıpkı besin gibi nemli puslu havayı derin derin ciğerlerime çektim. Sonra o eski barakalardan ikincisine geldiğimde bir süre içeri girdim ve işimi orada hallettim. 20 dakika sonra patikadan geri dönerken midemin kazındığını, kızarmış ekmekten daha esaslı bir şeyler yiyebileceğimi hissediyordum. Belki bir tabak yulaf gevreği ya da sosisli yumurta. Sosisi her zaman sevmişimdir ama bugünlerde bir taneden fazla yiyecek olsam midem rahatsız oluyor. Bir tanesi bir şey yapmaz ama. Sonra midem dolu ve rutubetli hava kafamı dinçleştirirken parantez ya da öyle olmuyorum. Limonluğa çıkıp Edward Delacroix'un idamını yazacağım. Cesaretimi yitirmemek için elimi olabildiğince çabuk tutmam gerekiyor. Kriket sahasından geçip mutfak kapısına doğru gelirken Mr. Jingles'ı Percy Wedmore'un üzerine basıp belini kırmasını, Düşmanının ne yaptığını fark ettiğinde Delacroix'un attığı çığlığı düşünüyordum ve kenarda duran Brett'te olanı fark etmedim. Uzanıp bileğimden kavrayana dek. Yürüyüşe mi çıktın Polly? Dedi. İrkilip elimi sertçe çektim. Bir ölçüde boş bulunduğum için boş bulununca herkes irkilir. Ama hepsi bu değildi. Unutmayın, Percy Wetmore'u düşünüyordum. Brett de bana hep Percy'yi hatırlatıyordu. Bir bakıma hep cebine bir kitap tıkıştırıp gezdiğinden. Parantez. Percy hep bir erkek dergisiyle gezerdi. Brett de ancak aptallara ya da zalimlere komik gelebilecek fıkralarla dolu bir kitapla. Bir bakıma hep çöplüğün horozu gibi davrandığından. Ama çoğunlukla da sinsi olduğundan, vacı vermekten zevk aldığından. İşe yeni gelmiş ve daha Adem önlüğünü bile giymemişti. Bu cinle kovboy tipi bir gömlek giyiyordu. Bir elinde mutfaktan aşırdığı bir çörekten kalanlar vardı. Orada çardağın altında durmuş yoğurdu. Orada ıslanmayacak ve benim dönüşümü görebilecekti. Bundan emindim. Bir şeyden daha emindim. Bay Brett Dolan'dan sakınmam gerekiyor. Benden pek hoşlanmıyor. Nedenini bilmiyorum. Percy Wetmore'un da neden Edward Delacroix'dan hoşlanmadığını hiç anlamamıştım. Percy yeşil yolu adımını attığı andan itibaren küçük Fransız'dan nefret etmişti. Üzerindeki bu panço da nedir Polly? Dedi yakamla oynayarak. Bu senin değil. Mutfağın önündeki oradan aldım, dedim. Bana Polly demesinden nefret ediyorum ama onu bunu görme zevkini de tattıracak değilim. Orada bir sürü var. Herhangi bir zarar verdiğimi söyleyemezsin herhalde. Ne de olsa yağmura karşı yapılmış bunlar. Ama senin için yapılmamışlar Polly, dedi yine pançomun yakasıyla oynayarak. Konu bu. Bunlar personel için, misafirler için değil. Yine de ne zararı olduğunu anlayamıyorum. İnceden gülümsedi. Söz konusu zarar değil, kurallar. Kurallar olmasa hayat ne olurdu? Polly, Polly, Polly. Sanki bana bakmak bile onu yaşadığından utandırıyormuş gibi başını salladı. Herhalde senin gibi bir moruğu artık kuralların bağlamayacağını düşünüyorsun. Ama bu doğru değil Polly. Bana gülümsüyordu. Benden hoşlanmıyor, belki nefret bile ediyordu. Ve neden? Bilmiyordum. Bazen neden yoktur. Asıl korkunç olan da bu. Kurallara karşı geldiysem özür dilerim, dedim. Sesim biraz mız mız yalvarır gibi çıktı ve bu yüzden kendime kızdım. Ama ben yaşlıyım ve yaşlı insanlar çok kolay mızmızlanırlar. Yaşlılar kolayca korkarlar. Brett başını salladı. Özrüm kabul edilmiştir. Şimdiki tonu yerine az. Yağmurda yürümen doğru değil zaten. Özellikle de o ağaçlıkta. Ya düşüp de o kahrolası kalçanı kıracak olsam? Ha, senin yaşlı yükünü yokuş yukarı kim taşırdı sanıyorsun? Bilmiyorum, dedim. Yalnızca ondan uzaklaşmayı düşünüyordum. Onu dinledikçe Percy'ye daha çok benzetiyordum. 32 sonbaharında yeşil yola gelen çılgın Billy Wharton bir keresinde Percy'yi yakalayıp öyle korkutmuştu ki Percy altına kaçırmıştı. Sonra bizi bundan tek bir kişiye söz ederseniz demişti. Haftaya kendinize ekmek kuyruğunda bulursunuz. Şimdi bu kadar yıl sonra Brett Dolan'ın aynı sözleri aynı ses tonuyla söylediğini duyar gibi oluyorum. O geçmiş günleri yazarak sanki geçmişi şimdiye Percy Wetmore'u Brett Dolan'a, John Ekham'ı Eleni Connelly'e, Colt Mountain hapishanesini Georgia Pines huzur evine bağlayan bilinmez bir kapıyı aralamıştım. Ve bu düşünce gece uykumu kaçırmazsa hiçbir şeyi kaçıramaz. Mutfak kapısından girmeye davranırken Brett yine bileğimden yakaladı. İlkini bilmem ama bu kez mahsus acıtmak için sıkıyordu. Gözleriyle sağ solu kontrol ediyor, bu ıslak havada etrafta kimsenin olmadığından ve sözde bakması gereken yaşlılardan birine kötü davrandığını görmediğinden emin olmak istiyordu. O patikada ne yapıyorsun diye sordu. Oraya pipinle oynamak için gitmediğini biliyorum. O günlerin çoktan geride kalmış. Ama ne yapıyorsun? Hiçbir şey, dedim. Kendi kendime sakin olmam gerektiğini, canımı ne kadar acıttığını belli etmemeyi ve yalnızca patikadan söz ettiğini barakayı bilmediğini söylüyordum. Yalnızca yürüyorum, kafam dinçleşsin diye. Onun için çok geç Polly, aklın asla açılmaz artık. Yaşlı bileğimi yeniden sıktı. İncecik kemikleri sıkıştırıyor, bir yandan da görülmediğinden emin olmak için gözleriyle çevreyi kolaçan ediyordu. Brett kurallara karşı gelmekten korkmuyordu. Tek korktuğu yakalanmaktı. Bu konuda da validenin kayınbiraderi olduğunu bize asla unutturmayan Percy Wetmore gibiydi. Bu yaşında adını hatırlamam bile bir mucize. Çok yaşlısın. Burası gibi bir müze için bile. Beni iğrendiriyorsun Polly. Bırak beni, dedim mızmızlanmamaya çalışarak. Yalnızca gururumdan da değil. Bunu duyarsa tıpkı korku kokusunun saldırgan bir köpeği kışkırtıp ısırmasına yol açması gibi daha da tahrik olabileceğini düşünüyordum. Oradan aklıma John Covey davasını izleyen gazeteci geldi. Hammersmith isimli korkunç bir adamdı ve en korkunç yanı da korkunç olduğunu bilmemesiydi. Dolan beni bırakacağına yine bileğimi sıktı. İnledim. İstemiyordum ama kendimi tutamadım. Ayak bileklerime kadar canım yanıyordu. Orada ne yapıyorsun Polly, söyle bana. Hiçbir şey, dedim. Ağlamıyordum henüz değil ama böyle bastırırsa ağlamaya başlayacağından korkuyordum. Hiçbir şey, yalnızca yürüyorum, yürümeyi severim, bırak beni. Bıraktı ama hemen öbür elime yapıştı. Yumruğumu sıkmıştım. Aç dedi. Baba görsün ne var. Elimi açınca tiksintiyle homurdandı. Avucumda ikinci dilim kızarmış ekmeğimin kalıntılarından başka bir şey yoktu. Sol bileğimi sıkmaya başladığında sağ elimi almıştım ve parmaklarıma tereyağı, parantez, aslında oleo tabii, burada tereyağı vermezler, bulaşmıştı. İçeri git ve o kahrolası ellerini yıka, dedi geri çekilip çöreğinden bir lokma daha ısırırken. Aman tanrım. Basamakları çıktım. Bacaklarım titriyor, kalbim valfleri kaçıran pistonları titrek yaşlı bir makine gibi çarpıyordu. Mutfağa ve güvenliğe açılan kapının kolunu tutarken dolan, zavallı ihtiyar, bileğini sıktığımı hiç kimseye söyleme Polly, dedi. Yoksa onlara hayal gördüğünü söylerim, bunadığını, ve bana inanırlar biliyorsun. Çürürse kendinin yaptığını anlat. Evet, bunlar doğruydu. Bir kez daha bu sözlerin sahibi Percy Wetmore olabilirdi. Ben yaşlanıp zayıflarken her nasılsa genç ve güçlü kalmış bir Percy. Kimseye bir şey söylemem, diye mırıldandım. Anlatacak bir şey yok ki. Aferin tatlım. Sesi ağlayıcıydı. Sonsuza dek genç kalacağını sanan bir kas kafalının, parantez, Percy'nin deyişiyle sesi, ne iş çevirdiğini bulacağım. Bunu iş edineceğim. Duyuyor musun? Duymuştum tabii ama bunu kabullenmek zevkini ona tattırmayacaktım. İçeri girdim, mutfaktan geçtim. Parantez, pişen sosislerle yumurtaların kokusu geliyordu ama artık istemiyordum. Ve pançoyu yerine astım. Sonra her basamakta dinlenip kalbimi sakinleştirmeye çalışarak yukarı odama çıktım ve yazı malzememi topladım. Limonla inip tam camların önündeki küçük masaya otururken arkadaşım elini başına uzattı. Yorgun ve rahatsız görünüyordu. Saçını taramıştı ama üzerinde hala sabahlığı vardı. Biz yaşlılar resmiyete pek gelemeyiz. Çoğunlukla halimiz yoktur. Seni rahatsız etmeyeyim, dedi. Yazmaya oturduğunu görüyorum. Saçmalama, dedim. Bence Vakit Carter'ın ilaçlarından bile daha çok. Gel içeri. Girdi ama kapının yanında durdu. Yalnızca uyku tutmadığını, pencereden bakacak oldum ve Bay Dolan'la benim tatlı küçük sohbetimize tanık oldun, dedim. Yalnızca gördüğünü umuyordum. İnlediğimi duymuş olmasın. Pek de tatlı ya da dostça görünmüyordu, dedi. Paul Dolan sağda solda seni soruyor. Geçen hafta bana da sordu. O zaman pek bir şey düşünmemiştim. Yalnızca o sevimsiz burnunu başkalarının işine soktuğunu düşündüm. Ama şimdi merak ediyorum. Beni mi sordu? Ne kadar huzursuz olduğumu sesime yansımamış olmasını umuyordum. Ne soruyordu? Yürüyüşe nereye gittiğini ve neden yürüyüşe çıktığını. Gülmeye çalıştım. O harekete inanmayan bir adam, bu kadarı belli oldu, dedim. Senin bir sır sakladığını düşünüyor. Durdu. Ben de öyle. Ağzımı açtım bilmem ne söylemek için ama daha tek bir söz söyleyemeden eline o çarpılmış ama yine de güzel ellerinden birini kaldırdı. Eğer öyleyse de ne olduğunu bilmek istemiyorum Paul. Senin işin seni ilgilendirir. Ben böyle yetiştirildim ama herkes böyle düşünmüyor. Dikkatli ol. Bütün söylemek istediğim bu. Şimdi seni işinle baş başa bırakayım. Gitmek üzere döndü ama daha kapıdan çıkamadan ismini seslendim. Soru soran gözlerle bana baktı. Yazdıklarımı bitirince, diye başladım, sonra hafifçe başımı salladım. Doğru değildi bu. Yazdıklarımı bitirirsem okur musun? Biraz düşündü. Sonra benim kadar yaşlı bir adamın bile kolaylıkla aşık olabileceği bir biçimde gülümsedi. Onur duyarım. Onurdan söz etmeden okumayı beklesen iyi olur, dedim. Zeloko'nun ölümünü düşünüyordum. Okuyacağım yine de, dedi. Her sözcüğünü, söz veriyorum ama önce yazıp bitirmen gerek. Çalışayım diye beni yalnız bıraktı ama uzun zaman hiçbir şey yazamadım. Neredeyse bir saat pencereden dışarı baktım. Kalemimi masanın kenarına vuruyor, gri havanın yavaş yavaş açılmasını seyrediyor. Bana poli diyen ve şakalardan, iğnelemekten, kurcalamaktan asla vazgeçmeyen Brett Dolan'ı ve Lenin'in söylediklerini düşünüyordum. Bir sırrın olduğunu sanıyor. Ben de öyle. Belki de vardır. Evet, belki de bir sırrım vardır. Ve doğal olarak Brett Dolan bilmek ister. Önemli olduğunu sandığından değil. Parantez. Sanırım benden başka kimse için önemli değil. Ama benim gibi ihtiyarların kendilerine ait sırlarının olmaması gerektiğini düşündüğünden. Mutfağın önündeki öğleden panço almak yok. Sır saklamak da yok. Bizim gibilerin hala insan oldukları fikrine kapılınmasın. Peki neden buna izin yok? Bilemez. O bakımdan da aynı Percy'ye benziyor. Böylece düşüncelerim tıpkı dönüş yapan bir nehir gibi Brett Dolan'ın mutfağının önünde uzanıp bileğimi kavradığı noktaya geri geldi. Kötü ruhlu Percy Wetmore'a ve kendisine gülen adamdan nasıl intikam aldığını. Deluco Mr. Jingles'ın yakalaması için renkli makarayı atıyor ve makara hücreden dışarı koridora kaçıyor. Bütün gereken buydu. Percy eline geçen fırsatı kaçırmadı.